Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Cem Sultan. Yazarı M. Turhan Tan. Türü roman. Oğlak Yayınları 1. Baskı 2002. ISBN numarası 375-929-391-7. Bu kitap 377 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Nisan 2018. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Osmanlı İmparatorluğu'nun belki de hükümdarlığı en hak etmiş şehzadelerinden biri Cem Sultan. Babası en kudretli padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'ti. Savaşçılık yetenekleri, yöneticilik kariyeri ve şairliğiyle parlayan edebiyatçılığı benzersizdi. Hatta babası seferlere çıkınca ona İstanbul'da vekalet bile etmişti. Ama ne yazık ki en büyük kardeş değildi. Üstelik sanki kader bile ona karşı çalışıyordu. Daha erken haber gönderilmesine rağmen ağabeyi 2. Bayezid tahta ondan önce oturdu. Gerisi Bursa, Suriye, Kahire, Ankara, Rodos, Nis, Roma, Napoli duraklarından geçen maceralar zinciridir. Gene usta yazarımız M. Turhan Tan'ın akıcı kaleminden zevkle okuyacaksınız. M. Turhan Tan. Asıl adı Mehmet Samih Fethi'dir. 1. Abdülhamid'in kızı Hibetullah Sultan'la evlenen Alaaddin Paşa'nın torunlarından Sivas Eşrafı Ahmet Fethi Bey'in oğludur. 1885 veya 1886 yılında Diyarbakır'da doğdu. Liseyi Gümülcine'de ve İstanbul Vefa İdadisi'nde okudu. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Babası ölünce döndüğü Sivas'tan hukuk okumak üzere 1902'de İstanbul'a gitti. Küçük kalem çalışmaları yaptığı bu yıllarda döneminin genç kuşak şair ve yazarlarıyla arkadaşlık yaptı. Yazı yazanların başına çeşitli sorunlar açılınca 1905'te Sivas'a bir kere daha dönerek orada görev aldı. Öğretmenlik yaptı. Burada kendisini himayesi altına alan Reşit Akif Paşa ile İstanbul ve Mısır'a gitti. 1909 yılında 1. Belediye Dairesi Muhasebe Başkatibi, 1911'de Üsküp Lisesi Edebiyat Öğretmeni oldu. Kısa bir süre sonra İstanbul'a dönerek S imzasıyla Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Hakikat'ta Bedrettin Mümtaz adıyla Servet-i Fünun'da yazılar yazdı. Bu arada Samsun, Amasya, Tahrirat Müdürlüklerinde, Remadiye, Yalvaç Kaymakamlıklarında, Çorum, Kayseri, Üsküdar Mutasarrıflıklarında bulundu. Sivas Kongresi'ne ardından Sivas Milletvekili olarak 1. Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Yönetici kadroyla uyuşamadığı için hayatını yazdığı yazı ve kitaplarla kazanmaya başladı. M. Turhan Tan imzasını ilk kez Son Saat gazetesinde kullandı. Hayat Ansiklopedisi'nde M.S. imzasıyla tarih ve edebiyat konularında yazılar yazdı. Hemen hemen hepsi tarih alanlarında olmak üzere yaklaşık yarısı gazete sayfalarında kalarak kitaplaşmamış 40'a yakın roman yazdı. Bu kitapların bir kısmı Yunanca'ya, Fransızca'ya ve Almanca'ya çevrilmiştir. 24 Aralık 1939 yılında ölen M. Turhan Tan'ın tarihi romanları, popüler tarih romanları içinde yayınlanmaktadır. Cem Sultan, popüler tarih romanları dizisi içinde yayımlanırken, Oğlak Yayınları'nın klasik edebiyat ve araştırma metinlerinde sadeleştirme yapmama ilkesine rağmen, popüler tarih romanları okurunun farklı bir grup oluşturması gerekçesiyle, metindeki çok eski sözcükler biraz daha yenileriyle değiştirilmiş, metnin imlası bugüne yaklaştırılmış, ancak kitabın üslubunu bozacak değiştirmeler yapılmamış. Aksine tarihi havası tamamen korunmaya çalışılmış. M. Turhan Tan bugün yaşasaydı kişisel üslubundan ve edebi zevkinden taviz vermeden kendi nasıl sadeleştirirdi diye düşünülerek yazara yakışır bir sadeleştirme yapılmıştır. Kitaptaki dipnotlar ile metindeki parantezler de yazarındır. Dipnotlarda yazarın okuduğu orijinal metinlerden alıntılar olduğu için olabildiği kadar sadeleştirme yapılmış ya da hiç yapılmamıştır. Yayını hazırlayanlar: Fatih'in ölümü. Mayıs ayında bir gün, Üsküdar'la Gebze arasındaki Hünkar Çayırı engin bir yeşillik içinde esniyor. Hava ılık, gök parlak, serçelerle kelebekler ilkbahar güreşlerini yapıyorlar. Kır çiçekleri şen mi şen. Yazın kızgın dudağı henüz uzakta olduğu için her biri salınıyor, birbirlerine sokuluyor, mini mini gövdelerini gere gere boy ölçüşüyor, renk yarışına girişiyorlar. Şurada bir köylü yanık bir koşma söyleyerek eşeğini yürütüyor, başka bir köye konuk gidiyor. Beride bir delikanlı sırtladığı yükü büyük şehre, İstanbul'a götürüyor. Daha ötede üç avcı var, kollarında birer doğan gökyüzünü gözlüyorlar. Şu beş adamla boş bakışlarını nalsız ayaklarına bağlayıp küskün küskün yürüyen eşek de olmasa, Hünkar Çayırı çeşit çeşit çiçeklerin, renk renk kelebeklerin, hovarda serçelerin orta malı sayıp içinde gelişi güzel oynaştıkları tavansız ve duvarsız bir yeşil yuva sanılacak. Her taraf o kadar ıssız, o kadar boş. Öğle zamanı bu ıssızlık bir kat daha koyulaşıp derinleşti. Koşma söyleyen köylü de, İstanbul'a yağ götüren delikanlı da, doğanlı avcılar da çayırdan uzaklaştı, görünmez oldu. Çayır o yeşil yuva çiçeklerle kelebeklere kaldı. Ne Gebze'den bu yana ne Üsküdar'dan o yana gelen giden yoktu. Güneşin ılık ışığı içinde kanatlarını çırpa çırpa tüylerini yıkayan büyük kuşlar bile çayıra inmiyorlardı. Çiçekler kaygısız, kelebekler korkusuz, serçeler pervasız bir ihtiras içinde sevda oyunu oynayıp duruyorlardı. Öğleden sonra Üsküdar yolundan bir toz bulutu koptu. Göğe doğru direk direk duman püskürerek yürüdü, yürüdü, ıssız çayırın ortasına kadar geldi ve durdu. Bu yürüyen bulutun içinde ordu konakçıları vardı. Çayıra varır varmaz çiçekleri çiğneyerek, kelebekleri ürküterek, serçeleri kaçırarak dört yana koşmaya girişmişlerdi. Yanlarında getirdikleri katırlardan, atlardan denkler indiriyor, şuraya buraya kazıklar çakıyor, çadırlar kuruyorlardı. Adeta sihirbazları andırıyor, inanılmaz bir el çabukluğuyla yeşil çayırın göğsüne koca bir şehir işliyorlardı. 3 saat geçmiş ya da geçmemişti ki ıssız ova başkalaşıverdi. O sabah oradan geçen köylüler şimdi geri dönseler mutlaka parmak ısırıp alıklaşacak, yollarını sapıttıklarını sanacaklardı. Orada o kadar değişiklik vardı. Konakçılar göz bağcılık yapmış ve Hünkar Çayırı'nı çadır ovası haline koymuşlardı. İkindi sıralarında yine Üsküdar yolundan küme küme toz bulutları göründü. Bu seferki görünüş daha yamandı. Sanki toprak elenip elenip süzgeçten geçiriliyordu. Yer ve gök o derece toz ve duman içindeydi. İşte bu birbirini kovalayan, güneşi bile pudralayan bulutlar Türk ordusunun adımlarından çıkıyordu. Sipahi atları kadar Yeniçerilerin ayakları da toprağı sarsıyordu. Her yanı toz rengi tüllere sarıyordu. İlkin sipahiler, silahtarlar, azaplar, topçular, daha sonra Yeniçeriler çayıra geldiler. Atlı ve yaya adeta aynı adımla yürüyordu. Yayalar yürür gibi görünüp de at kadar mı koşuyorlardı, yoksa atlar Yeniçeri yürüyüşüne imrenip adımlarını mı kısıyorlardı? Burası bilinmezse de atlılarla yayaların arasız geldikleri görünüyordu. Onların o alay alay askerin kendi ayaklarıyla yaratıp yine kendilerine örtü yaptıkları toz bulutları içinden sıyrılmaları, ortaya çıkmaları seyrine doyulmaz manzaraydı. Ne ayın ne güneşin buluttan kurtuluşu bu sıyrılış kadar güzel olabilirdi. Onlar toprağın göğsünden doğar gibi meydana çıkıyor, tunçtan birer dağ gibi göz kamaştırıyorlardı. Gün batımına yakın bir başka alay daha belirdi. Bir tahtırevan, birçok at ve atlı. Boş atlar süslü eyerler altında nazlı nazlı kırıtıyor, başka biçim birer ceylan gibi gerdan kırıp göz süzüyorlardı. Yeleleri ipek atkılardan parlak, kuyrukları vezir tuğlarından güzeldi. Atlıların oruç tutuyor gibi ya da namaz kılmaya hazırlanıyorlarmış gibi saygılı tutumları, çok ağır duruşları vardı. Tahtırevan'ın perdeleri kapalıydı. Biraz önce gelip de kendi çadırlarını kuran askerler, şimdi küme küme sıralanmış, çepük çalıyor, tahtırevan içindeki adamı Fatih Sultan Mehmed'i o el çırpışlarıyla karşılıyorlardı. Kendilerine karşılık veriliyor muydu? Bunu ne arıyor ne de soruyorlardı. Yalnız bir borç öder gibi el çırpıp duruyorlardı. Tahtırevan'ın yanında yürüyen atlılardan biri en kalabalık çerik kümesinin önünde kavuklu başını şöyle bir kaldırdı. Kumanda eder gibi bir sesle birkaç kelime söyledi.
Şevketli hünkâr sizden hoşnuttur. Dinlenmenizi ve eğlenmenizi istiyor.
Bu sözleri söyleyen birinci vezir Nişancı Mehmet Paşa'ydı. Konak yeri olmadığı halde ordunun hünkâr çayırında çadır kurmasını emreden de bu adamdı. Çünkü Fatih daha Üsküdar'dayken hastalanmış, Maltepe'de ağır buhranlar geçirmişti. O günde ata binemediği için tahtırevanla yola çıkarılmıştı. Nişancı Mehmet hünkârın halini iyi bulmuyor, için için üzülüyor, tasalanıyordu. Ölüm izlerinde yürüyor ve hünkârı kovalıyor gibiydi. Ama hünkârın yol üstünde ölü vermesi bir meseleydi. Asker böyle bir olay karşısında dilini kısıp durmazdı. Ya yeni hünkârı bulunduğu yerden alıp getirmeye kalkışır ya da İstanbul'a dönüp karışıklık yaratırdı. Onun için hünkârın ölmemesine çalışmak ve iyileştirilmesi mümkün olmazsa ölümünü saklamak lazımdı. Bu yüzden şimdiden tedbirler sıralıyor, çareler tasarlıyordu. Bir çetin iş daha vardı. Padişahlık Fatih'ten sonra büyük oğlu Bayezid'e geçecekti. Kanun böyleydi. Ama Bayezid afyon delisi bir adamdı. Genç bunaklardandı. Bir sözü öbür sözünü tutmazdı. Böyle bir akılsızı İstanbul'a getirip hünkâr tanımak devletin temeline yara açmak olacaktı. Oysa Beride Fatih'in küçük oğlu Cem Sultan genç bir kurt gibi diş geçirecek post, altını üstüne getirecek meydan arıyordu. Pençesi sağlamdı, gövdesi sağlamdı, kafası sağlamdı. Kaleminden ve kılıcından kan damlayan böyle bir genci yaşça küçük diye geri bırakıp da öbür budalayı tahta çıkarmak düpedüz günahkarlıktı. İşte Nişancı Mehmet Paşa buralarını da düşünüyordu. Kendisi devlet kanunlarını kaleme almıştı. Bu kanunlara herkesten çok boyun eğmesi lazım gelirdi. Bu yüzden Bayezid'in hakkını vermek, babası ölür ölmez onu tahta çağırmak göreviydi. Her işi ehline vermek devlet adamları için bir borç olduğuna göre de Cem Sultan'ı babasının yerine geçirmek icap ediyordu. Karamanlı halis bir Türk olan Nişancı Paşa iki geceden beri gözlerini yummamış, bu çıkmazlardan kurtulmak için kafa yoruyordu. Padişahın canı henüz tenindeyken böyle şeyleri düşünmekten üzülmüyor da değildi. Ama o sırada o demde devletin bütün yükü kendi omuzlarındaydı. Yarını bugünden düşünmek gerekti. O da borcunu tanıyan bir adam gibi davranıp düşünüyordu. Bununla beraber kimseye de bir şey sezdirmiyor, padişah sanki sapasağlanmış gibi davranıyordu. Onun ağzından emirler veriyor, hükümler dağıtıyordu. Şimdi de askere yine o ağızla iltifat etmişti. Ama hünkârı tahtırevandan indirip otağa sokarken anasından emdiği süt de burnundan geldi. Çünkü Fatih kımıldayamayacak kadar mecalsiz, kucaklanmaya muhtaçtı. Nişancı vezir bunu da kimseye göstermemek istedi. Tahtırevan'la otağı arasına gelin arabalarının güvey evine yanaştığı sırada yapıldığı gibi şal perdeler gerdirdi. Hekim başıyla birkaç mabeyinciden başkasını o perde arasına sokturmadı. Kendisi bizzat efendisini kucakladı, çadıra sokup yatırdı. Sonra bir kenara diz çöküp oturdu, beklemeye koyuldu. Hekimbaşı umudunu kesmiş, ilaç filan vermiyordu. Fatih de derin bir dalgınlık içinde o umutsuzluğu güçlendiriyordu. Gerçi çırpınmıyor, dört yanına kendini atıp durmuyor, inlemiyor, acı çeker gibi görünmüyordu. Şu kadar ki için için söndüğü belli oluyordu. Yüzünde yağı bitmek üzere bulunan bir kandil fersizliği titriyordu. Gözleri yumulu, dudakları kapanık, yumrukları sıkılıydı. Nefes alan bir ölü gibi upuzun yatıyordu. Dışarıda sanki kıyamet kopuyordu. Asker alabildiğine eğleniyordu. Davul, zurna, zil ve dümbelek düzensiz bir gürültüyle koca çayırı inletiyordu. Alay çekenler, mani okuyanlar, destan söyleyenler, masal anlatanlar tümen tümendi. Her çadırdan bir başka ses çıkıyordu. Çayırın her tarafında bir başka dernek kuruluydu. Hünkâr ölüyordu, asker gülüyordu. Fatih bir aralık kımıldadı, gözlerini açtı, etrafına bakındı. Dışarıdaki gürültüyü mü işitmişti? İçindeki acıdan bir nebze aman bulup da diriliğe mi dönmüştü belli değildi. Yalnız bakıyordu. Ama o bakışta suyu çekilen bir gölün dertli boşluğu, yaman bir kuruluk görünüyordu. Nişancı Paşa koca kavuğunun gölgelediği iri gözleriyle korka korka baktı. Derman yoksulluğundan doğan bu kuruluğu sezdi, içini çekti, elini alnına götürerek nemlenen gözlerini sildi. Üzülmemek elinde değildi. Kuru, kupkuru görünen o gözlerin ne kadar sert baktığını ve o bakışların yürekleri nasıl korkuttuğunu en iyi bilenlerdendi. Fatih boş bakışlarını bir müddet dört yana dolaştırdı. Bakar kör gibiydi. Bir şey göremediği belliydi. Sonra yine dalgınlaştı. Bu dalgınlık deminki gibi cansız değildi. Yüzünde rüya gören bir adam uyanıklığı vardı. Bunu Nişancı Paşa da anladı. Hastayı derin derin süzmeye başladı. Sanki onun ne gördüğünü yüzündeki çizgilerden okumak istiyordu. 3-5 dakikada böyle geçti. Hastanın anlaşılmayan rüyası, Nişancı Paşa'nın da işkilli bakışı devam ediyordu. Nihayet bir ses, Fatih'in soluk dudaklarından çıkan veren bir ses, yarı karanlık çadırdaki ıssızlığı yardı. Hasta sayıklıyordu. Ahmet, zavallı Ahmet. Nişancı Paşa küçük bir düşünce geçirdi ve gamlı gamlı mırıldandı. Kardeşini görüyor. Süt emerken boğdurduğu biricik kardeşini. Sonra bir şeyler okuyup hastanın yüzüne üfürdü. O batan insanların son nefeslerinde geçmiş günlerini akan bir şerit gibi gördüklerine dair kulaktan kulağa geçen bir rivayeti hatırlamıştı. Eğer bu rivayet doğruysa Fatih de 52 yıllık ömrünü kısa bir an içinde görecek demekti. Oysa bu görüş ağır bir hastayı neşelendirecek bir şey olamazdı. Gerçi onun herhangi bir insan yüreğini yükseltecek, sevinçle dolduracak işleri çoktu. Ama bu parlak işlerin yanında yürek üzecek günahlar da diziliydi. Nişancı Paşa işte bu noktayı düşünerek efendisinin sıkıntısız ölmesi için dua okuyordu. Dua nihayet bir tesellidir. Duracak kalp, kesilecek nefes teselliden müteessir olmaz, olamaz. Fatih de sayıklamasına devam ediyordu. Tuh beceriksiz ödlek, 4 kayığı tutamadın. Nişancı Paşa bu sözünle hangi hikayeyi işaret ettiğini anlamakta güçlük çekmedi. Amiral Baltaoğlu'nun Akdeniz'den İstanbul'a gelen Ceneviz gemilerini geri çeviremediğini gören Fatih, bu sözleri haykıra haykıra atını denize sürmüştü. Nişancı Paşa o gün yine efendisinin yanındaydı. Ceneviz donanmasını atla karşılamak, eliyle yakalamak isteyen genç hünkârı bu çılgın saldırıdan alıkoyan da yine kendisiydi. Sayıklamanın ardı arkası kesilmiyordu. Hasta hünkâr iyi ve kötü ne yapmışsa hepsini birer birer söylüyordu. Birbirine uymayan bu anışlar, bu hatırlayışlar deli saçmasına benziyordu. Ama Nişancı Paşa o sözlerin neye ve hangi vakaya yaraştığını anladığı için etkileniyor, koynundan çıkardığı mendille durmadan gözlerini siliyordu. Hasta nihayet sustu. Çadırda da o eski ıssızlık yeniden yüz gösterdi. Nişancı vezir hala bekliyor, efendisinin dalgınlaştığını sanarak kendi düşüncelerine sarılıyordu. Ama çadırın ta köşesinde dizüstü oturan hekimbaşı yavaş yavaş yürüyerek geldi. Hastanın yüzüne dikkatle baktıktan sonra vezire yaklaştı, gerçeği haber verdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nişancı başı yerinden fırladı. Sus dedi, dilin kurusun, efendimiz uyuyor. Boğucu bir heyecan içinde yatağa yaklaştı, kulağını efendisinin ağzına yanaştırdı. Fesübhanallah. Nefes yoktu, göğüste hareket yoktu, gözlerde ışık yoktu ama bir mırıltı vardı. Ceme kıymayın, ceme kıymayın. Hasta rüyasını tamamlayıp gözlerini dünyaya kapadığına göre bu işitişte bir aksaklık, kuruntumsu bir şey vardı. Ama vezir kelimeleri o kadar açık işitmişti ki yanlış bir hisse kapıldığına ihtimal vermedi. Fatih'in değilse bile ruhunun kendisine bir vasiyet bıraktığına inandı. Efendisinin son bir hizmet olarak ısmarladığı bu iş zaten kendi düşüncesine de uygun düşüyordu. Onun inanışına göre Fatih son nefesinde oğullarını düşünmüş ve Cem için bir sızı, bir yanış duymuştu. Nişancı böyle sandı. Yapacağı işi bir anda tasarladı. Yatağın önünde diz çöktü. Ruhun üzülmesin dedi. Buyruğun yerini bulacaktır. Ardından hekimbaşıya döndü. Kimseye sezdirmeden baş imamı çağırmasını söyledi. Ve o çadırdan ayrılınca gözlerini ölüye çevirdi. Aman ya Rabbi, İstanbul'u almak için aylarca didinen, karadan gemi yürüten adam bu muydu? Deli orman önünde geri çekilen yeniçerilerin yüzüne tükürüp, ben sizi yiğit sanırdım, siz kötü tavşanlarmışsınız diyen, atını ormana süren cesur silahşor bu muydu? Belgrad duvarları dibinde üstüne gelen dev kılıklı düşmanın tek bir darbede başını gırtlağına kadar yarıp ikiye bölen dövüşken asker bu muydu? Hayır, şu kırçıl sakalı şahinimsi burnuna doğru kıvrılan soluk yüzlü, yamuk gözlü ölü, hiç de o saldırıları, o kılıç vurmalarını yapan adama benzemiyordu. O canlılıkla bu dermansızlık arasında herhangi bir ilgi yoktu. Demek ki ecel her şeyi ve her şeyi silip süpürüyor, hayale çeviriyordu. Nişancı vezir filozoflaşıp dururken hekimbaşıyla baş imam içeri girdi. Yatağa yaklaştılar. Mehmet Paşa imamın kulağına eğildi. Oku dedi, emma içinden oku, dudağın kımıldamasın, sesin çıkmasın. Sonra hekimbaşıya dönüp şu emri verdi. Sen de burada kal, kıpırdama, ben şimdi gelirim. Tasarladığı işi bir düzen ve bir sıra içinde yapmaya çalışıyordu. Ölüyü gözden geçirip felsefe yaparken planını da hazırlamıştı. İlkin kendi otağına geçti, kalemi ele aldı. Amasya valisi bulunan Veliaht Bayezid'e bir mektup yazdı. Saltanatın kendisine geçtiğini müjdeledi. Hemen İstanbul'a gelmesini bildirdi. Keklik Mustafa adlı bir saray çavuşunu çağırarak mektubu ona verdi. Bunu dedi Amasya'ya ilet, Şehzade Hazretlerine ver. Hızlı git ki Şevketlu Hünkar kağıdın karşılığını bekliyor. Hünkar çayırından Amasya'ya 160 fersahlık yol vardı. Bu yol orta yürüyüşle 15 günde alınırdı. Nişancı vezir bu uzun mesafenin 5 günde alınmasını istiyordu. Keklik Mustafa zeki gözlerini vezirin gamlı gözlerine dikti. Onun kafasındaki sırları anlamak ister gibi derin derin baktı ve şu karşılığı verdi. Bugün Mevlüt ayının 4'ü, 8'inde Amasya'dayım, Mevlüt günü de buradayım. Bu söz vezirin de ummadığı bir hız vaat ediyordu. Nişancı Paşa memnun kaldığını gösteren bir hareket yaptı. Keklik Mustafa'ya kapıyı gösterdi. Yürü dedi, durma. Keklik işi çakmıştı. Amasya'ya niçin gönderildiğini anlamıştı. Bu kadar telaş, bu kadar acele ancak hünkârın ölümünde ve yeni hünkârların tahta çağrılışında gösterilebilirdi. Başka hiçbir maslahat için 15 günlük yolun 5 günde alınmasına, aldırılmasına çalışılmazdı. Ama Nişancı Paşa ulaklığa seçtiği adamın bu sezintisini sezmedi, kendi işiyle uğraşmaya koyuldu. Yeni baştan kaleme sarılarak Karaman valisi Cem Sultan'a kısa bir mektup yazdı. Babanız öldü, kardeşinize de haber uçuruldu, Allah yardımcınız olsun dedi. Şimdi bunu kiminle göndermenin uygun olacağını düşünüyordu. Keklik Mustafa gibi uçar bir adam bulmak lazımdı. Nişancı vezir bir müddet kafa yordu. Nihayet gülümseye gülümseye mırıldandı. Leylek Murad iyidir. 3 günde Konya'ya varır. Leyleği çağırdı, hiçbir yerde durup dinlenmeden mektubu Konya'ya götürmesini, 3 günde oraya varırsa büyük ikramlar göreceğini, bol bahşiş alacağını söyledi. Herifi savdıktan sonra hünkârın tahterevanını hazırlattı. Otağın önüne perde çektirdi. Ölüyü bizzat kucaklayıp kapalı arabaya yatırdı. Beylerden paşalardan hatırı sayılanları uzakça bir yere topladı. Hekimler dedi, hamamda kan alınmasını söylüyor. Hünkar İstanbul'a gidecek ve dönüşümüze kadar ordu burada konaklayacak. Asker henüz uyurken tahtirevan yürümüştü. Muhafızlar etrafını sarmış ve Nişancı Paşa da tahtirevanın beraberindeydi. Hızla İstanbul'a doğru götürülüyordu. 1. ayının sonu, sayfa 18.